Ayrım 22.
Kazaklar paniğe yakalanmışlardı. Sona erdiğinde Glubokaya'nın dışında darmadağındılar. Teçhizatın çoğu geride kalmıştı. Ancak gün doğarken bölükleri toparlayıp karşı hücuma kaldırmak mümkün olabildi. Golubov öfkeden kudurmuş gibiydi. Terliyordu. Önü açık koyun postu ceketiyle kendi 27. alayının sıraları boyunca koşup madeni bir sesle haykırıyordu. İleri çıkın, yere atmak yok, marş marş! 14. batarya mevziye aldı. Atların koşumlarını çözdüler. Kumandan bir cephane sandığının üstüne çıktı. Dürbünüyle ileri baktı. Savaş saat 6'da başladı. Kazaklarla Voronez'den gelen Kızıl Partizanlardan kurulu kuvvetler yoğun bir kütle halinde ilerlediler. Koyu koyu insan şekilleri karda danteller çizdi. Doğudan dondurucu bir rüzgar esiyordu. Önüne katıp sürdüğü bulutların altında tan yeri kan kırmızıydı. Gregor Ataman bölüğünün yarısını 14. Bataryaya destek olmaya yolladı. Gerisini hücuma kaldırdı. İlk mermi Çernetsov kuvvetlerinin ta berisinde patladı. Patlamanın yırtık pırtık portakal turuncu perdesi ansızın yukarı doğru çekiliverdi. Bir ikinci mermi ateşlendi. Bir an süren gergin sessizlik. Orada burada tüfek sesleri. Patlamayla birlikte uzaktan bir yankı. Mermiler düşman sıralarına yakın patlamaya başladı. Gregor rüzgara karşı gözlerini kısmış memnunlukla düşünüyordu. Menzili iyi oturttuk yerine. 44. alayın bölükleri sağ kanattaydı. Golubov ortada kendi alayını hücuma sürüyordu. Gregor soldan ilerledi. Kızıl partizan birlikleri sol kanadın ardından yürüdüler. Gregor'un bölüklerine 3 makineli tüfek verilmişti. Mitralyözcülerin kumandanı asık yüzlü, geniş kıllı, 50 tıknaz bir kızıl partizandı. Ateşi mükemmel yönetti. Düşmanın hücum teşebbüslerini boşa çıkardı. Atamanın kazakları ile birlikte durmadan ilerleyen makinelinin yanından hiç ayrılmıyordu. Yanında er kaputlu, etine dolgun bir kadın vardı. Gregor kazak sıralarının önünden geçerken kızgın kızgın ''Zamparaya bak, savaşa giderken bile karıyı almış yanına'' dedi içinden. ''Çocuklarını kuş tüyü yatağını da alaydın bari tamam olaydı.'' O sırada makineli birliğinin kumandanı göğsünü çaprazlama kesen tabanca kayışını düzelterekten yanına geldi. ''Bu birliğe sen mi kumanda ediyorsun?'' ''Evet. Atamanın yarım bölüğü önünde bir baraj ateşi açtıracağım. Düşman ilerlemelerini engelliyor.'' ''Pekala.'' dedi Gregor. Tam o sırada makinelinin yanından bir haykırış duyuldu. Gregor başını çevirdi. Sakallı bir mitralyözcü tepesi atmış haykırıyordu. ''Bunçuk, böyle devam edemeyiz. Namlu eriyecek, baksana.'' Er kaputu giymiş bir kadın yere diz çökmüştü. Başörtüsünün altında ateş gibi parıldayan gözleri ona Aksinya'yı hatırlattı. İçinde kabaran büyük hasretle bir an baktı ona, daldı, soluğunu tuttu. Öğle üzeri Golubov'tan 4 nala bir haberci geldi. Gregor'a talimat getirdi. İki bölüğü mevkilerinden çekip düşmanın sağ kanadını çevirecek, bunu da elden geldiğince görünmeden yapacaktı. Esas kuvvetler kararlı bir hücuma kalkınca yandan o da bindirecekti. Gregor hemen bölüklerini çekti, atlarına bindirdi. Sığ bir vadi boyunca yarım daire çizip 20 kilometre kadar ilerlediler. Atlar derin karda tökezleniyordu. Karın hayvanların karınlarına kadar çıktığı oluyordu. Gregor silah seslerini dinledi, endişeyle saatine baktı. Romanya'da bir ölü Alman subayının bileğinden aldığı saati. Pusulaya bakıp yönünü buldu ya ona rağmen gerektiğinden fazla sola kaçtı. Geniş bir yaylanın berisinde açık tarlalara çıktılar. Atlardan ter boşanıyordu. Kasıkları ıpıslaktı. Gregor adamlarını atlarından indirdi. En önden giderek yamacı tırmanmaya başladı. Kazaklar atları vadide bırakarak düşe kalka ardından geldiler. Gregor geriye baktı. Karla kaplı yamaca bir bölükten fazla kaçak saçılmıştı. Orada kendini daha bir güçlü hissetti. Daha bir güven doldu içine. Hemen herkes gibi savaşta sürü içgüdüsü onu da alır götürürdü. Bir bakışta durumu kavrayarak en azdan yarım saat geç kaldığını anladı. Golubov, cüretkar bir stratejik manevrayla Çernetsov kuvvetlerinin gerisine inmişti. Her iki yana kollar açarak şimdi cepheden hücuma kalkıyordu. Tüfek sesleri tavaya çakıl çarpar gibi çıkıyor, şarapneller şaşkına dönen düşman sıralarını tarıyordu, sık sık mermiler patlıyordu. İleri! Gregor haykırdı. Birliğiyle yandan düşmana daldı. Kazaklar resmi geçitte gibi ilerlediler. Ama Çernetsov'un bir mitralyözcüsü üzerlerine kurşunları püskürtü verince hemen yere yattılar. 3 kişi can verdi o arada. İkindi vakti bir kurşun Gregor'un dizinin hemen üstüne çarptı. Bir acı dizi dağlanır gibi kan kaybından o bildik mide bulantısı Gregor dişlerini gıcırdattı. Sürüne sürüne sıranın dışına çıkarak ayağa fırladı. Ansızın gelen darbeden kendini yarı kaybetmişti. Başı sallanıyordu. Kurşun bacağından geçip gitmediği için acı o denli daha keskindi. Ona çarptığında gücü neredeyse kesilmiş olacak, kaputu, pantolonu ve deriyi delip kasların arasına gömülmüş, şimdi orada soğuyordu. İçi yırtılırcasına duyduğu acı hareket etmesine el vermedi. Yeniden uzandı. Orada yatarken 12. alayın Transilvanya dağlarındaki hücumu gözünün önüne geldi. Kolundan yaralandığı gün. Uyupin, Misha Koşeov'un öfkeden allak bullak olmuş yüzü, yaralı yüzbaşıyı bayır aşağı ardından sürükleyen Yemelyan Groshev. Gregor'un yardımcısı bölüklerin kumandasını devraldı. İki kazağı Gregor'u atların yanına götürmelerini emretti. Kazaklar onu atına bindirirken haline acıdılar, yarasını sarmasını salık verdiler. Gregor eğere yerleşmişken atından atladı, pantolonunu sıyırdı. Birden bütün vücudu ürperdi. Alnını buruşturarak ateşlenmiş, kanayan yarayı bir acele sardı. Sonra emir erini yanına aldı. Vadinin içinden geldikleri dolambaçlı yolu izleyerek geri döndü. Karşı taarruzun başladığı noktaya vardı. Bir uyuşukluk gelmişti üzerine. Gözleri karda at ayaklarından kalan izlere vadinin bildik çizgilerine dalıp gidiyordu. Tepenin yamacında olanlar şimdi çok uzaktaydı sanki. Hep önemsiz şeyler. Silah seslerinin ardı kesilmiyordu. Düşmanın ağır topçusu harekata katıldı. Arada sırada bir makineli salvosu toprakta oyuklar açıp iki yana puvan yazar gibiydi. Gregor vadinin içinde 3 kilometre kadar ilerledi. Atlar yorulmaya başladılar. Gregor emir erine "Açığa yönelelim" diye homurdandı. Hayvanını vadinin karlı yanına çevirdi. Uzakta ölülerin dağınık şekilleri kara yatmış kargaları andırıyordu. Ufuk çizgisinde küçücük, binicisiz bir at 4 nala kalkmış. Gregor, düşmanın ana kuvvetlerinin savaşı bırakıp darmadağın Glubokaya'ya doğru kaçtığını gördü. Doru atını 4 nala kaldırdı. Az ileride dağınık kazak kümeleri vardı. En yakındakinin yanından geçerken Golubov'u tanıdı. Kumandan atının üstündeydi yine. Koyun postu ceketi açık, kalpağı başının gerisine yatırılmış, alnı ter içinde. Bahçavuş vari bıyıklarını burup kısık sesiyle haykırdı. Melekov, aferin. Ne, yaralı mısın? Hay aksi şeytan, kemiğine bir şey olmadı ya. Cevap beklemeden gülümseyiverdi. Darmadağın ettik herifleri, darmadağın. Subaylar birliğini öyle bir paraladık ki bir daha imkanı yok, toparlanamazlar. Gregor bir cigara istedi. Bozkır'dan bu yana akın akın kazaklar, kızıl partizanlar geliyordu. İleride sıkışık bir kalabalığın içinden bir kazak ayrıldı. Atını dolu dizgin onlara doğru sürdü. Golubov, 40 kişi tutsak ettik. Daha öteden bağırıyordu. 40 subay, Çernetsov da var. Yalanı bırak, dedi Golubov. Endişeli bir yüzle eğerin üstünde döndü, baktı. Tutsaklara doğru ilerledi sonra. Ak bilekli atının sırtına hiç acımadan kırbacı indirdi. Gregor bir an durdu, onun ardından atını tırısa kaldırdı. Tutsak edilen subayların başında 30 kazak gidiyordu. Çernetsov en öndeydi. Kaçmak isterken gucuğunu çıkarmış, üzerinden atmış, bir deri yelekle kalmıştı. Sol omuzunda apoleti yırtılmış gitmişti. Sol gözünün üstünde bir yara kanıyordu. Hızlı, sert adımlarla yürüyordu. Başında yana kaykık papağı umursamaz şen bir hava vermişti ona. Birkaç gündür tıraşsız kalan yanakları, çenesiz sarı kıllarla yaldızlıydı. Üzerine doğru koşan kazaklara haşin haşin baktı. Nefretle kaşları çatıldı, yüzü karardı. Bir kibrit çaktı, dudağının kenarından sarkan cigarayı yaktı. Subayların çoğu genç adamlardı. Bir ikisi yalnız kırca saçlı. Bacağından yaralanan biri geride kalmıştı. Ufak tefek, çopur yüzlü bir kazak dipçikle vura vura ileri sürüyordu onu. Çernetsov'un hemen yanında uzun boylu, gösterişli bir yüzbaşı yürüyordu. İkisi daha kol kola gidiyorlar, gülümsüyorlardı. Onların ardından başı açık, tıknaz, kıvırcık saçlı bir kadet geliyordu. Bir başka subay omzuna bir er kaputu atmıştı. Bir başkası, kasketi yoktu başında, kara kadın gibi güzel gözlerinin üstüne kırmızı bir başlık indirmişti. Golubov en arkadan geliyordu. Bir ara durdu, kazaklara bağırdı. ''Buraya bakın, bu tutsakların güvenliğinden sorumlusunuz. Bir şey olursa askeri ihtilal günlerinin bütün sertliğiyle hesabını verirsiniz ona göre. Karargaha kadar gidecekler, kıllarına dokunulmayacak.'' Bir atlı kazağı yanına çağırdı. Bir pusula yazıp Podyolkov'a götürmesi için eline verdi. Sonra Gregor'a dönüp sordu. ''Karargaha gidiyor musun sen Melekov?'' Gregor evet deyince yanına kadar geldi. ''Podyolkov'a söyle, Çernetsov'dan sorumlu tutulacaktır. Anladın mı? Hadi bakalım.'' Gregor tutsakları geçip ilerledi. Küçük bir köyde konaklayan ihtilal komitesi karargahına vardığında Podyolkov bir makineli arabasının yanında bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Çevresini hep karargah subayları, kuryeler, emir erleri sarmıştı. Minayev'le savaş alanından daha yeni dönmüşlerdi. Arabanın sürücü yerinde oturan Minayev donmuş bir ekmek parçası geçirmiş eline kemiriyordu. Gregor Podyolkov'u bir yana çekti. ''Tutsaklar birazdan burada olacaklar. Golubov'un pusulasını aldın mı?'' Podyolkov şiddetle kırbacını çarptı. İçeri çökük gözlerini aşağıya indirip bağırdı. Kıpkırmızı oldu. ''Golubov'un canı cehenneme. Nedir bu isteği? Demek Çernetsov ona kalacak. O karşı ihtilalciden, o hayduttan, o sorumluymuş.'' Hadi bakalım, vermiyorum. Topunu birden kurşuna dizip işi bitirmek lazım. Golubov, Çernetsov'dan ben sorumlu olacağım dedi. Vermiyorum, vermiyorum dedim, vermiyorum. İhtilal mahkemesince yargılanacak, cezası başkalarına örnek olsun diye derhal infaz edilecek, biliyor musun? Daha sakin konuşuyordu şimdi. Yaklaşan mahpuslara dikkatle bakıyordu. Biliyor musun ne kadar kan dökülmesine sebep oldu? Okyanuslar, okyanuslar. Kaç madenciyi öldürttü. Yine kudurmuş gibi kekeleyerek gözlerini döndürdü, haykırdı. Teslim etmiyorum. Böyle haykırmana lüzum yok. Gregor da sesini yükseltti. İçin için titriyordu. Podyolkov'un asabiyeti ona geçmiş gibi. Burada gerektiğinden fazla yargıç var. Sen dön oraya. Burun delikleri titreyerek ona savaş alanını gösterdi. İçinizde tutsaklarla hesaplaşmaya can atan çok adam var. Podyolkov yürüdü gitti. Kırbacını sımsıkı elinde tutmuştu. Az öteden bağırdı. Ben oradaydım, oradaydım. Burada bu arabanın yanında sığındım sanma. Sen kes sesini Melekov, anladın mı? Kiminle konuşuyorsun? Şu subay tavırlarını bıraksan iyi edersin. Yargılayacak olan ihtilal komitesidir. Öyle önüne gelen... Gregor atını ona çevirdi. Bir an için yarasını unutup yere atladı. Birden acıyla iki büklüm oldu. Başüstü yuvarlandı. Bacağından oluk gibi kan akıyordu. Kendi başına ayağa kalktı. Güç bela arabanın yanına gitti. Arka yayın üstüne yaslandı, kaldı. Tutsaklar geldiler. Muhafızlardan bir kısmı ayrılıp karargah koruyucusu olan Kazaklarla emir erlerinin arasına karıştılar. Savaş ateşi daha sönmemişti içlerinde. Dövüşten söz ederlerken gözleri parıldıyordu. Derin karın üstünde sert adımlarla yürüyen Podyolkov tusaklara doğru ilerledi. Çernetsov hala en öndeydi. Açık, korkusuz, küçümsemeyle kısılmış gözlerle onu süzüyordu. Umursamaz bir duruşla ağırlığını sol bacağına vermişti. Kuvvetli, beyaz dişleri dudağının kenarını ısırıyordu. Podyolkov gözlerini oyuk oyuk olmuş kara dikti. Tir tir titreyerek doğru Çernetsov'un üzerine yürüdü. Gözlerini kaldırdı. Bakışları onun korkusuz, küçümseyen bakışıyla çatıştı. Nefretinin korkunç ağırlığıyla kırdı onu. Alçak, boğulur gibi bir sesle ''Demek yakaladık sonunda seni, seni domuz'' dedi. Bir adım geriye attı. Kırık, karanlık bir gülümseme yanaklarını pala izi gibi yarmıştı. ''Kazak haini, köpek, hain!'' diye Çernetsov dişlerinin arasından bir tükürük attı. Podyolkov yüzüne inen bir yumruktan kaçınır gibi başını salladı. Yüzü karardı. Ağzını kocaman açıp derin bir soluk aldı. Ondan sonra olanlar baş döndürücü bir süratle yer aldı. Çernetsov yüzü sapsarı, yumrukları göğsünün üstünde, bütün gövdesi ileri eğik, dişlerini göstererek Podyolkov'un üzerine atıldı. Dudaklarından lanetlere karışık anlaşılmaz kelimeler dökülüyordu. Ne dediğini yalnız yavaş yavaş geri çekilen Podyolkov işitti. ''Günün gelecek senin de biliyorsun.'' Çernetsov birden sesini yükseltti. Sözlerini tutsaklar da, muhafızlar da, karargah subayları da işittiler. ''Ulan!'' Podyolkov kırık bir sesle soluk soluğa haykırdı. Eli palasının kabzasına gitti. Ansızın bir sessizlik oldu. Mineyev'in ayakları altında karın gıcırtısı işitildi. Krivoşlikov'la yarım düzine kazak hemen Podyolkov'a doğru koştular. Podyolkov çabuk davrandı. Bütün vücudunu sağa döndürüp eğildi. Palasını kınından çekti. Ok gibi ileri atılarak palayı korkunç bir güçle Çernetsov'un başına indirdi. Gregor subayın titrediğini, darbeyi savuşturmak için sol elini havaya kaldırdığını gördü. Palanın bileği kağıt gibi kesip geçtiğini, Çernetsov'un geriye atılan kafasına indiğini gördü. Hiç ses çıkmamıştı. Önce papak düştü, sonra sapından kırılan bir başak gibi Çernetsov ağır ağır yere çöktü. Ağzı çarpıldı, küstü. Gözleri acıyla kısıldı, şimşek çakmış gibi kaşları bir çatıldı. Podyolkov yere serilen subaya bir pala daha savurduktan sonra döndü, yaşlı ağır adımlarla yürüdü gitti. Palasının kanını siliyordu. Arabaya çarpıp sendeledi. Bitkin bir sesle muhafızlara dönüp haykırdı. ''Tepeleyin, komayın, kahrolsunlar, öldürün topunu birden, tutsak almıyoruz.'' Silahlar çınladı. Bir telaş, subaylar yüz geri edip allak bullak kaçtılar. Güzel, kadınsı gözlü, kırmızı başlıklı teğmen başını elleri arasına alıp koştu. Kurşunu yiyince engel atlar gibi bir sıçradı havaya, düştü, bir daha kalkmadı. İki kazak uzun boylu yüzbaşıyı palalarıyla tepelediler. Adam keskin çelikleri tuttu. Yırtılan ellerinden yeninin üzerine kanlar boşandı. Çocuk gibi çığlık ata ata dizleri üstünde çöktü. Sırt üstü yuvarlandı, başı karlara gömüldü. Kan çanağına dönmüş gözleri, haykıran kapkara yırtık ağzı yüzünde büyüdü, büyüdü. Palalar yüzünde, ağzının üstünde oynuyordu. Acıdan, dehşetten incelmiş bir sesle hala haykırıyordu. Kazağın biri tepesinde dikildi. Yüzbaşının gövdesi iki bacağının arasında durdu. Bir kurşun da işini bitirdi. Kıvırcık saçlı kadet az kalsın çemberi yarıp kurtuluyordu. Yetiştiler. Atamanın kazaklarından biri hakladı. Kaputu rüzgarda uça uça koşan bir subayın ardından kurşunu yollayan da aynı kazaktı. Subay yere çöktü. Ölene kadar tırnaklarıyla göğsünü tırmaladı. Kır saçlı bir üsteğmen hemen orada tepelendi. Hayattan ayrılırken karı tepip derin bir çukur kazdı. Kazaklar acıdılar, işini bitirdiler. Yoksa ayağı köstekli huysuz at gibi daha tepinip duracaktı orada. Katliam başlar başlamaz Gregor büyük zorlukla arabanın yanından ayrılmış, Podolkov'un üzerine saldırmıştı. Minayev arkadan yetişip belinden tuttu, kollarını büktü, çekti, aldı tabancasını elinden. Kuru gözlerle onun gözlerinin içine bakarak soluk soluğa sordu. Peki, ne bekliyordun? 13. Karla kaplı tepe, güneşin ışıltısı ve bulutsuz gökyüzünün maviliği altında göz kamaştırırcasına parıl parıldı, şeker gibi beyaz ışık saçıcıydı. Tepenin yamacında dağınık bir köy yamalı örtü gibi yayılmıştı. Sağda ufak köycükler, Alman konutları, mavi lekeler içinde gömülü duruyordu. Köyün doğusuna doğru dere yataklarının yırttığı bir başka bayır yükseliyordu. Sırtta telgraf direklerinin parmaklığı, güneşin çevresinde ebem kuşağından dumansı pus sütunları. Rüzgar kuzeyden esiyor, bozkırdan bu yana kar sürüyüp getiriyordu. Fakat karla kaplı geniş düzlük ta ufka kadar pürüzsüzdü. Yalnız doğu yönünde tam ufuk çizgisi üstünde bozkıra hakim bir mor leke vardı. Panteleimon Prokofievic Gregor'u eve getirmek için Milerovo'ya gitmişti. Köyde durmayıp Kaşara'ya kadar gitmeye, geceyi orada geçirmeye karar verdi. Gregor'dan gelen bir telgraf üzerine Tatarsk'tan hareket etti. Oğlunu bir handa onu bekler buldu. Gregor, Glubokaya'da yaralandıktan sonra bir hastane arabasında bir hafta süren bir yolculuktan sonra Milerovo'ya varmıştı. Bacağı biraz iyileşince eve gitmeye karar verdi. Evine giderken hoşnutsuzluk ve sevinç karışımı bir duygu vardı içinde. Hoşnutsuz çünkü Don'da iktidar mücadelesinin tam ortasında alayından ayrılmıştı. Sevinçli çünkü bildiklerini, tanıdıklarını yeniden görecekti. Aksinya'yı görmek istediğini kendinden bile sakladı ama onu düşünmeden edemedi. Babasıyla karşılaşmaları bir garip oldu. Bir garip yabancılaşmışlardı. Piotra köyde ihtiyarın kulağına bir şeyler fısıldamış olmalı. Panteleimon huysuz bakışlarını Gregor'un yüzüne dikti. Gözleri endişeyle gölgelendi. Akşam Gregor'u Don'da olup bitenler hakkında uzun uzun sorguya çekti. Oğlunun verdiği cevaplar belli yetmemişti. Kırçıl sakalını çiğnedi, durdu. Gözlerini keçe çizmelerine dikmiş homurdanıyordu. Önceleri tartışmaya yanaşmadı ama Kaledin'i savunmak için birden parlayıverdi. Gregor'a eski günlerde olduğu gibi susmasını emretti. Topal ayağıyla yeri bile dövdü. ''Hiç bana böyle şeyler anlatmaya çalışma. Kaledin sonbaharda Tatarsk'a geldi. Alanda bir toplantı yaptık. Masaya çıktı, yaşlılarla konuştu. İncil gibi bildi geleceği. Mujikler gelecek, savaş olacak dedi. Ne yapacağımıza karar vermezsek her şeyimizi elimizden alacaklar, bizim toprağımıza yerleşecekler.'' dedi. Ta o zamandan bildi savaş olacağını. Siz ne bilirsiniz sanki köpoğlu köpekler. O sizden daha mı az biliyor bu işleri? Onun gibi tahsilli bir general, orduya kumanda etmiş. O sizden daha mı az bilir sanıyorsunuz? Kamenskaya'daki herifler de senin gibi okuması yazması olmayan laklakçılar.